Ayrım 55.
Şaka maka değil. İl, ilçe komiteleri, bölge komiteleri, iş yerlerindeki hücreler hepsi Nazım diyor. O yüzden bir adada işçi muhalefetidir bu olayın. Edirne'li Ramiz vardı. Ramiz Demirkuşak. Moskova'da anlattıydı bana. İstanbul cezaevinde Hasan Ali bunlara Nazım'ın hain olduğunu söyleyince donup kalmış herkes. Tüm işçiler karşı çıkmış. Nazım'ı iyi tanıyan Kırklareli'li Tevfik Usta var. Böyle bir kararın yanlışlığını, çirkinliğini anlatmış. Hasan Ali bir köşeye çekmiş ustayı. Uzun uzun konuşmuşlar. Paşa torunu olduğunu, Nazım'ın Burjuva aileden geldiğini filan söylemiş. Kandıramayacağını anlayınca MOPR yardımını keseriz demiş ustaya. Cezaevlerinde yatan devrimcilere uluslararası dayanışmayla parasal destek yardımı yapan örgüt MOPR. O da ağzına geleni saymış Hasan Ali'ye. Aslında Hitler iktidara geldi o günler Almanya'da. Bu yardım kurumu da yardımlar da sallantıya düştü. Tüm uluslararası devrimci eylemlerin odağıydı o günler Berlin. Nazım gelmiş cezaevine sonra bir gün Süreyya Paşa'ya hakaretten. Cezaevinde başlayan açlığı görünce günde bir öğün yiyebiliyorlarmış artık çünkü. Daha önce reddetti, filmcilere senaryo yazma önerisine peki deyip içeride aldatırsa beni karım gibi komedi filmi senaryoları yazmaya başlamış. Ramiz'e Sırrı diye biri sekreterlik yapmışlar Nazım'a bu çalışmasında. O sigara üstüne sigara ayakta dolaşarak söyler, çala kalem yetişmeye çalışırlarmış onlardı. Peki ne istiyor bunlar? Muhalefet yani. Duralayıp kaşlarını çatar gibi yaptı Rahmi. Nedret ablamız bir çay koyarsa onu da anlatırım dedi. Gülerek kalktı Nedret. Kaçırmayayım diye kalkamıyordum bir türlü dedi. Çocuklara da bakayım bir. Ben yokken anlatmayın ne olur. Güldü Rahmi. Ona sıra gelir mi dedi. Hazır siz gitmişsiniz iki delikanlının gizli gizli konuşacağı o kadar şey var ki. Gülüşüyorlardı. Çok ilginç dedi Sahir. Ama dedim ya bir dinlemekle ne olur. Yazılı bir şeyler olmalı ki okuyup düşünelim üzerinde. Gerekirse tartışalım. Soracak da o kadar çok şey var ki. Bakayım ama bir şey bulacağımı sanmıyorum pek dedi Rahmi. Önemli olan olayların doğrultusunu bilmek. Yaşamımız boyu içinde bulunduk. Biz de bilmeyiz çoğu ayrıntıları. Bizim de soracak çok şeyimiz var ona bakarsanız. Gizlilik bu hocam. Kalkıp içeri giden Sahir'le Nedret'in birlikte hazırlayıp getirdikleri mis gibi kokan çayı bir iki yudumladıktan sonra muhalefetin ne istediğinden önce ben size Komintern'in 24'teki demin dediğim 5. kongresinin arzından TKP'den istediği 5 şeyin bir daha altını çizeyim diye aldı Rahmi. Sahir ilgiyle dinliyordu ya asıl Nedret'in gösterdiği olağanüstü ilgi şaşırtıcı olmuştu Rahmi için. Bu nasıl dikkatli böyle? TKP'den istenenleri sıraladı özetle Rahmi. Tehlikeli sağ sapmaya son verecek TKP. Örgüt sıralarına işçileri çekmeli. Son görevlerde kendini göstermişleri özellikle. Sendikaları kazanmaya bakmalı. Sendikaların yasalaşması, toplantı, grev hakkı için kampanya açmalı. Köylüler arasında çalışmayı hızlandırıp derebeyliğin tümüyle kalkması için kavga yürütmeli. Ulusal devrimi derinleştirmek görevini ulusal burjuvaziye dayatmalı. Onu bu yolda desteklemeli, yarım önlemlerini, uyuşmalarını açığa çıkarmalı, bu eğilimleriyle acımasız savaşmalı. Aslında Türkiye'nin ötesinde bütün Doğu ülkelerinin ortalama doğruları olarak saptanmış şeyler bunlar. Komünist partilerinin yığın partisi olmalarının, bolşevikleşmelerinin yolu gösteriliyor. Bütün dünya devrimcileri, çarlığı yıkıp işçi köylü iktidarını kuran bolşeviklere hayran, yollarını, yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorlar bunların. İşçilerin bu yolda köy emekçileriyle birlikte yürütecekleri savaş, Komünist Partisi önderliğinde Burjuva diktatörlüğünü yıkmaya, kendi yönetimlerinde işçi köylü diktatörlüğü ile Sovyet iktidarını kurmaya yönelik olacak. Fakir halka açlık, kölelik getiren varsılar hükümeti kahrolsun. Yaşasın halka ekmek, özgürlük verecek olan Sovyet Türk Cumhuriyeti. Yaşasın dünya devrimi, yaşasın Komintern dediğimiz bu. Komintern'in kuruluş günlerinde Mustafa Supiler, halk iştirakı ne demiş idiyse, Komintern'in doğu bölümünce yolu çizilen TKP'de o gün dediğimizde o. Şefik Hüsnü, Türkiye'nin özgün koşullar üstüne savlarını bir yana bırakıp, Komintern'in çizdiği doğrultuda yürütmeye bakıyor işleri. Muhalefette başka bir şey demiyor. Yalnız bu yolu, TKP'yi elinde tutan o günkü kişilerin, Şefik Hüsnü, Baytar Cevdet, Hasan Ali üçlüsünün yürütemediği, yürütemeyeceği savundalar. Gerçek güç biziz, örgüt bizden diyorlar. Bu işin doğrusunu biz yaparız. İşin özü bu benim bildiğim. Öyküsüne gelince, yeni bir parti konferansı için Komintern'ce görevlendirilen Geçici Merkez Komitesi, hele İzmir tutuklamasından sonra gerçekleştiremiyor o işi. Geçici Merkez Komitesi'nden kimi cezaevinde, kimi dışarıda. Muhalefet tam günüdür diyor, Pendik Pavli Adası'nda 29 sonlarında bir toplantı yapıp gerçek parti olarak kendini ortaya koyuyor. Bu kararını Komintern'e de bildirmekle görevlendirdiği Tufan'ı, telgrafçı Fuat'ı da Moskova'ya gönderiyor. Uzatmayalım. Yöntem bakımından tersti bir kez. Disiplini çiğneyen böyle bir davranışa sindiremezdi Komintern. Kendine karşı bir kalkışma diye alacaktı bu atılımı, öyle de oldu. Cezaevinden çıkıp Moskova'ya giden doktor da orada. Tufan'ı dinlediler. Büyük büyük savlarına da güvenli bakılmadı. Tersleyip çevirdiler bunları. Git yoldaşlarını bildir. Biz sizleri komünist saymıyoruz deyip postaladılar bu Tufan'ı Türkiye'ye. TKP Merkez Komitesi yöneticilerine, başta Şefik Hüsnü, güvenini yeniledi komintern. Bütün Türkiye komünistlerine de uyarıda bulundular. Kanmayın bunlara. Hemen partinize bağ kurup çalışma yoluna girin diye. Bu iş bitti aslında. Muhalefettekiler belli başlıları, Zeki Baştımar, Hüsamettin, Laz İsmail gibileri, Kominternin gösterdiği çizgiye geldiler birer ikişer. Son bir toplantı daha yapmış muhalefet birkaç ay sonra, 30'un yazı gibi. 28 kişi kadar filan, çoğunluğu işçi. Uzunca bir mektup yazmışlar Kominterne. Diyorlar ki, bir iş yaptıkları yok bu merkez komitesi dediğinizin. Biz işte şunları şunları yaptık. Neyi yapmışlar? Duralayıp Sahir Hoca'ya dikti gözlerini Rahmi. Tam yerinde tırnağını basar bu adam. Neyi ne kadar söylemesi gerektiğinin ölçüsünü tam bulamamıştı daha. İyi biliyordu muhalefetin savlarını. Muhalefete katılmamıştı ama onları doğru bulduğu olmuştu. Çevresindeki kişilerdi. Hepsi Nazım'a bağlıydı yürekten. Sen bağlı değil miydin? Nazım'ı severim de doktoru da çiğneyemem. Şimdi ne demeli? Ne var saklayacak? Övmeye de kalkma kimseyi, yermeye de. İncesine gidersek sabaha ederiz hocam dedi. Olmuş bitmiş şeyler ne yararı var bilmem bugün ortaya dökmekte. Saklıyorum diyeceksiniz şimdi. Anlatalım. Yüzü gülmüştü Sahir Hoca'nın. Nedret boş bardakları toplamaya davrandı. İzin verirseniz çayları tazeleyeyim dedi. Nedret'le Sahir birlikte çıktılar gene. Düşünceli kaldı Rahmi. Ölçüyü kaçırıyor muydu? Ölçüsü neydi bunun? Çaylar gelip de herkes yerine oturunca bakın diye aldı. Bir söyleşi yapıyoruz burada. Ben de aklıma gelenleri söylüyorum. Yanlış anımsamış da olabilirim. Diyeceğim dinleyip geçin bunları. Üstünde durmayın. Unutmayın ki benim bilmediğim de çok yanlar olabilir. Olabilir ne demek? Vardır. Nedret kızarır gibi girdi yavaşça. Benim için bir kaygınız yoktur umuyorum ki dedi. Tatlı bir öykü dinliyorum. Kimseyle konuşmam ben böyle şeyleri. Sahir kesti hemen. Onun kaygısı benden Nedretciğim dedi. Yarın bizim gazetede tefrikaya başlayayım da görsün. Komünistlerin iç yüzü Nazım muhalefeti diye manşetten. Gülüştüler. Söylediklerinizin bir sözcüğü bile bu odanın dışına çıkmaz Rahim Usta dedi Sahir. Bize güven gösteriyorsunuz sağ olun. Kafamda bir pencere aralanır gibi oldu benim. Biraz daha açsanız daha aydınlık olacak. Üşütmeyin de. Rahmi'nin sinsi bir takılmayla söylediğine gülüştüler gene. 30 Mart'ında ben Moskova'daydım, iyi anımsıyorum. Toplandı Komintern Yönetim Kurulu. 15 kişi. Kaizen, Magyar, Safarov, Avigdor, Ferdi de orada. Duraladı. Doktorun Komintern'deki kod adı Ferdi. Kaçmıştı ağzından. Kimsenin kod adını söylemiyordu oysa. Olmuştu bir kez. Ferdi bizim doktorun Komintern'deki kod adıdır dedi. Neyse. Önce görevlileri Magyar, Frenken, Ferdi yani bizim doktor Vasiliyev'i dinlemişler. Kararı vermişler bir gün önce. Tufan'ı ondan sonra çağırıp konuşturmuşlar. Önceden aldıkları kararı bildirmişler. Yıllardır birlikte çalıştıkları doktor varken, bu işin bir sürü sorumlusu, yükümlüsü içlerindeyken, karanlıktan çıkıp gelmiş birinin savlarını, önerilerini öpüp başına koyacak değildi komintern. Gene yumuşak davrandılar. Troçkistlerle, provokatörlerle bağınızı kesin, grubu dağıtıp partiye bağlanın dediler. Yoksa atılırsınız partiden. Ankara parti matbaasını merkeze teslim edin dendi. Parti üst yönetimini güçlendirmek, çalışmaları iyileştirmek sorunu gündeme alındı. Muhalefet ikinci toplantıdan sonra yazdıkları uzun mektupta ne diyor? Şunları diyor Kominterni. Güveninizi bildirdiğiniz üst yöneticiler üç kişidir aslında. Doktor Şefik Hüsnü, Baytar Cevdet, Hasan Ali. Bunların da parti örgütüyle bağ kuracak güçleri bile yoktur. Yalanlar uyutuyorlar sizi. Mektupta Tufan'ın Kominternce verilen durumu bildirmek için geçici merkez komitesine başvurma görevini yerine getirmekte nasıl zorlandığı, ne engellerle karşılaştığı anlatılıyor önce. Merkez komitesi adına kimsenin ilişki kurmadıklarını, ife sapa gelmez birilerini gönderdiklerini anlatıyor sarhoşmuş gelenler. Uzun bekleyişten sonra Emin Sekun aracılığıyla Reşat çıkmış karşılarına. Mektup vermiş, bunu iletmesini istemiş örgütlere. Merkez komitesi ulaştırsın örgüte diye karşı çıkacak olmuş Tufan. Sonunda almış mektubu. Muhalefeti troçkizm, kemalizm yandaşlığıyla suçlayan yazıymış bu. Büyük tepki göstermiş örgüt buna. Biz yerel örgütlerdeki parti üyeleri, ideolojide, taktikte Kominternin bilinçli savaşçılarıyız. Troçkizmin küçük burjuva çizgisinin ateşli düşmanlarıyız diye karşı çıkıyorlar Kominterne yazdıkları mektupta. Biz Komintern erleriyiz. Onun direktiflerini yaşama geçirmeye hazırız diyorlar. Bir toplantı daha yapıyorlar. Dediğim gibi Haziran ortasında o yaz. Yardım çağrısı yapıyorlar Kominterne. Durumu inceleyip gerçeği görmesi için başka partilerde çalışmış birini yollayın bize diyorlar. TKP ile işçilerle daha yakından ilgilenin diyorlar. Çalışmayı geliştirecek, yerel örgütleri yönetecek, işçilerden oluşmuş bir merkez kurulsun diyorlar. Kominternden yanıt gelene dek başkanlık kurulu oluşturuyorlar. Bu prezidium döndürecek işleri teknik olarak. Bunun komitence onaylanmadıkça merkez komitesi olamayacağını biliyoruz diyorlar. Tutuklamalar anlatıyorlar uzun uzun. Ajan suçlamasına tepki olmalı. Çeşitli tutuklamalardan örnekler veriyorlar merkezi suçlayarak. Aklımda değil şimdi. Merkez bildiri dağıtıyoruz diyor size. Oysa sokaklara atıyorlar, işçi bölgelerine değil. Ya da serserilere parayla dağıttırıyorlar. Ticaret bürolarını, burjuva gazetelerine gönderiyorlar. Merkez komitesi parti örgütünden kopunca işçilerle de bağları kalmadı. Asker okulları, gece okulları sempatizanlarına yaklaştılar. Bu da tutuklamaları kolaylaştırdı diyorlar. Çalışmalar iyi sonuç vermiyorsa tek sorumlusu örgütleri yönetimsiz bırakan merkez komitesidir diyorlar. Bu merkez komitesinin dağıttıkları çağrılarda amaçları partinin, kominternin ilkelerini yığınlara ulaştırmak değil, kendi başarılarına inandırıp kominterni aldatmaktır diyorlar. Yaptıklarını da sıralıyor sonunda muhalefet. Parti örgütlerinin o günkü durumunu ayrıntılarıyla anlatıyorlar. İl bölge komitelerinin iç yapıları işçilerle güçlenmiş. Ankara, Adana il komiteleri tümüyle işçilerden oluşmuş. İstanbul da öyle. İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Adana, 8 ilde il, ilçe, bölge komiteleri üye hücre sayısını artırmış. Beşiktaş, Ortaköy tütün depolarındaki geçici mevsim işçileri arasında çalışmalarını tümüyle durdurmuşlar. Tutuklamalara kaynaklık etmiş buralar çünkü. 10 bin basılması tasarlanan gizli bir yayın organı için teknik komite oluşturulmuş. Tüm parti örgütlerine dağıtılacak çağrılar, bildiriler, broşürler bu merkez yayın organı çevresinde yoğunlaşarak partide yeni bir dönem başlatacak. Ekim devriminin yıl dönümünde Ankara İl Komitesi'nin çağrısı tüm işyerlerine başarıyla dağıtılmış. Amele Tiyari Cemiyeti'ni yeniden kurmalarına izin vermemiş yönetim. Türkiye İşçi Sendikalarını kurmanın çalışması içindeymişler. İstanbul İl Komitesi Sendika Bürosu bir taslak hazırlamış. Ankara Gizli Sanayi İşçileri ile İstanbul Tütün Üretim İşçileri sendikasını güçlendirme çabasındaymışlar. Basın alanındaki başarılarını anlatıyorlar. Legal basından yararlanmışlar. Anti-emperyalist, Sovyetlere yandaş yazılar yayınlatmışlar Vakit, Halkın Dostu gazetelerinde. Radikal Küçük Burjuva gazetesi Hür Adam'da 5 yıllık Sovyet planı üzerine yazı yayımlamışlar. TASS ajansı görevlileriyle işbirliği yapmışlar bu konuda. Resimli Ay'da Sovyet propagandası yapılmış, anti-emperyalist yazılara yer verilmiş. Reşat Fuat'ın tek başına çıkardığı, işçiden kopuk, yaşamsal sorunlara el atmayan Kızıl İstanbul baltalamaya kalkışmış Resimli Ay'ı. Partinin tüm geliri ilk kez parti çalışmalarına verilmiş. Birçok yoldaşların kişisel kazançları da gelir olmuş partiye. Başta Nazım Doğal ki, neyi var neyi yok tüm elindekileri partiye verir. Herkes bilir bunu. Resimli Ay'da çalışmalar yapan oydu biliyorsunuz. Bu kişisel tanıklığı ile duygulanmış gibi duraladı Rahmi. Hemen aldı gene. Tufan komintern bildirisi olarak şunları açıklamış yerel örgütlere. Merkez komitesine bağlanılacak. Tüm parti ilişkileri, parolaları, adresleri merkez komitesine verilecek. Asıl önemlisi merkez komitesi işçilerle güçlendirilecek 1. Partici demokrasi güçlendirilecek 2. En kısa süre içinde kongre yapılacak, öz eleştiri için olanak verilecek 3. Güzel de dedik ya, bildiriyi kominternden getiren Tufan'ı bile yanaşmıyor merkez komitesi, sürdürüyor kopukluğu. Sonunda şunları diyor muhalefet. Biz örgütü elinde tutan işçileriz. Merkez komitesi bizlere sizin gösterdiğiniz yolda yöneticilik yapmak istemiyor. Bizimle ilişki kurmadıkça da güçsüzler, yalana başvurup sizi kandırmaya kalkışıyorlar. İşçi köylü diktatörlüğüne biz, komintern programında olduğu gibi somut bir ilke olarak bakıyor, bütün çalışmalarımızı bu ilkeyi bir an önce yaşama geçirmek için o yönde yürütüyoruz. Şefik Hüsnü, Baytar Cevdet, Hasan Ali üçlüsü için bu ilke uzak bir düştür sadece. Sözde benimsiyor görünselerdi, yayınlarında sözünü etmedikleri gibi çalışmaları da yok bu yolda. Biz kominterne bürokratik bir merkez gözüyle bakmıyoruz. Onun için partimizin tüm iç yüzünü hiçbir gerçeği gizlemeden, örtbas etmeden yansıtıyoruz sizlere. Onlara göre komintern sırasında yalanlarla gözü boyanacak bürokratik bir makamdır. Bizim kominternle ne uygulamada ne amaçta ideolojik, ilkesel herhangi bir anlaşmazlığımız söz konusu olamaz. İşçilerden kopuk merkez komitesi denen 3 aydının ellerinde hiçbir üretim hücresi olmadığı gibi sokak hücresi bile yoktur. Dedikleri bu. Temelde eleştirileri Şefik Hüsnü'nün kongre yaptırmadığıydı. Kongre istiyorlardı. Komintern tüzüğünün 32. maddesi, ulusal parti kongreleri, olağan ve olağanüstülerin hepsi ancak Komintern Yürütme Komitesi'nin onayıyla toplanabilir der. Bu onay çıkmıştı Yürütme Komitesi'nden, kongre yapılamadı. Durup bir yorulmuş gibi soluğunu boşalttı Rahmi. Durumu gevşetmek isteyen sinirli bir gülücükle "Amma bombardıman ettik değil mi?" dedi. Gene bir baktı. "Evet" dedi. "İşin kaba öyküsü bu, benim aklımda kalan." "Peki sonra ne oldu?" "Evet, sonra ne oldu?" diye Sahir'in sorusunun altını çizdi Rahmi. Nazım, Mussolini, Ahmet, Hamdi Şamilov gibi birkaçı günah tekesi oldu. Troçkist, ajan, dönek diye bunlar duyuruldular bütün dünya partilerine, komünist kamuoyuna. Ötekiler merkezle kaynaşmanın yoluna baktı. Emin Sekun'la Zeki Baştımar, Defterdar'da Zeki'nin evinde 4. Parti Kongresini topladılar 932'de. Emin'in dediği her iki kişiye bir de tabanca sağlanmış. Ben burada değildim gene. 28 kişilik bir merkez komitesi seçilmiş. Komintern adına Reşat'ın karısı Greta gelmiş. Kongreden sonra tutuklamalar olmuş. Greta'yı da almışlar içeri. Zeki Baştımar'ı, Emin Sekun'u polise alıp bırakmışlar. Başka tutuklamalar da var. Bulanık, mide bulandıran, kuşkular yaratan bir iş. Sonunda merkez komitesine seçilenler ayıklanıp 13'e düşürüldü Moskova'daki plenumda. Komintern'de ancak 9'unu onayladı. Kongre saymadı toplantıyı, konferans dedi. Biz kongre diyoruz ya, bakmayın, ağzımız alışmış. Birbirini izleyen tutuklamalar 2 yıl böyle geçti. 34'te Ağustos ortalarında Şefik Hüsnü'nün başkanlığında partinin dış büro plenumu yapıldı Moskova'da. Baytar Ali Cevdet, Hüsamettin Özdoğu, Laz İsmail, Ahmet Fırıncı, dede deriz biz, Reşat Fuat, Zeki Baştımar. Parti çalışması üzerine Hüsam'ın okuduğu rapordan sonra başlamışlar eleştirileri. Yapılan işlerin yanında yapılamayanlar o kadar çok ki. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde 1 Ağustos anti-emperyalist komintern gününde bildiriler yakalanmadan dağıtılabilmiş. Kutva öğrenci göndermişler. Komsomol çalışmaya başlamış. Gizli parti matbaası çalıştırılmış. Yapamadıkları bir sürü. Başta Komintern'in gösterdiği doğrultuda pek bir şey yaşama geçirilmemiş. Ulusal, uluslararası işçi devinimleriyle dayanışma sağlanamamış. Önemli konuların hiçbirinde partinin görüşü, tutumu geniş halk yığınlarına ulaştırılamamış. Yığın partisi olma yolunda pek bir şey yapılamamış yani. Ajanlar, hainler üzerinde duruldu uzun uzun. Partide temizlik kararı alındı sonunda. 66 kişilik bir kara liste yapıldı. 45 kişi de partiden atıldı. Söylese miydi? Bunların içinde birçoğu namuslu kişilerdi. Partiye bağlılıklarını sürdürüp çalıştılar sonra diye. Söylemedi. Hiçbir gün ısınamamıştı bu konularda konuşmaya. Kimsenin adını vermemişti ki. Kara listeye alınanlardan Giritli Cazim'i düşünüp gülümsedi belli etmeden. Çelişkiler içindeki coşkulu komünist Cazim Aktimur'u. 35'te Komintern'in 7. kongresi oldu Moskova'da diye aldı gene. Komintern kararlarında bir dönüm noktasıydı bu. Daha önceki kongrelerde uluslararası dünya devrimiydi tüm partilere gösterilen çizgi, sınıfa karşı sınıf savaşı. Gerçi 24'ten sonra Batı ülkelerinde devrimci gerileme duraksama olduğu saptanmıştı ya, özellikle Doğu, Çin, Hindistan gibi ülkelerde devrimci atılımlar ivme kazanmıştı. Emperyalizm, proleter devrimleri çağının Marksizmi olarak Leninizme bağlı Komintern, dünyayı kuşatan emperyalist zincirin ille de bir sanayi ülkesinden değil, zincirin bir başka zayıf yerinden kopacağının bilinciyle belirleyip çiziyordu dünya devrimi stratejisini. İtalya'daki Mussolini faşizminden sonra 33'te Hitler'in iktidara gelmesiyle koşullar temelden değişmiş, tüm dünyada dengeler bozulmuştu. Fransa'da pro-faşist sağ iktidar peşindeydi. İspanya kaynıyor, iç savaşın eşiğinde. Sonra Franco geldi biliyorsunuz. Japonya öyle. Bunları benden iyi bilirsiniz hocam. İrkilip uyanır gibi oldu Sahir. Öyle tatlı anlatıyorsunuz ki Rahim Usta dedi. Her şeyi yeni öğreniyorum gibi geliyor bana. Siz öğretmen olmalıymışsınız. Sağ olun hocam dedi Rahmi. Sınavı iyi verdik demek. Sürdürelim. Bunların tümü sosyalist ülkeye düşman ya, Molotov'un dediği gibi bereket birbirlerine de düşman. Sömürge yağmasında geç kalıp pay alamamış, 1. Dünya Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan da yenik çıkmış Almanya, İtalya, Japonya'nın göze ötekilerin tekelindeki pazarlarda sömürgelerdi. Çılgın gibi savaşa hazırlanıyorlar. 2. Dünya Savaşı çevrende patladı patlayacak, ne olacağı belli birkaç yıl içinde. Faşizm her yanda savaşçılıkları atıyor, yalnız işçi sınıf için değil, tüm insanlık değerleri için katran kazanları kaynatıyor her yerde. Bu karanlık dünyada barışın biricik gerçek kalesi Sovyetler Birliği. 200 milyonluk sosyalist ülkeler topluluğu. Tüm dünyanın umudu. Proletarya devriminin de kalesi, mayası. TKP'nin tanısı şuydu 34'te. Emperyalistler sosyalizmi kuran ülkeye karşı, ezilen halklarca yürütülen ulusal kurtuluş savaşlarının kalesine karşı, dünya devriminin dayanağına karşı yeni savaşlar peşindeler. Üyelerimize bunu bildirdik. Komintern 35'teki 7. kongresinde komünist partilerini tüm ülkelerde savaşa, faşizme karşı barış, demokrasi yanlısı güçlerle işbirliği içinde insanlığın tüm ileri kazanımlarını savunmakla görevlendirdi. Sınıf sınıfa karşının yerini sınıflar arası kavga sürdürülmekle birlikte faşizme karşı ortak cephede demokratik savaş aldı. Zararlı sektör davranışlardan sakınma kararına varıldı. Komünist partilerin desteğiyle Fransa'da, İspanya'da halk cephesi hükümetleri kuruldu filan. Biliyorsunuz bunları. Bu 7. kongrede Şefik Hüsnü ile Zeki Baştımar bulundular TKP adına. Komintern dünya ülkelerini savaş canlısı, savaşa karşı diye ikiye ayırırken Kemalist Türkiye'yi savaşta çıkarı olmayan ülke saymıştı. TKP'ye düşen görevde barış çizgisindeki Kemalistleri demokrasi yoluna çekmek, faşist Almanya ile ilişkilerini geliştirmesini engelleyip faşist cepheye kaymasını önlemeye çalışmak, Sovyet dostu, emekçi yanlısı bir politika izlemesini sağlamaktı. Kemalistlerin devrimci kanadıyla işbirliğinden geçerdi bu. Kongre sonuçlarını Türkiye'ye getiren Zeki Baştımar bu tarihsel olayı böyle tam doğru çizgileriyle yansıtmamış burada. Muhalefette en keskinlerdendi Zeki. Sağ olsun, oportunistlikle suçlayanlardan düstekileri. Ya kendi kavrayamadı yeni durumu, içine sindiremedi ya da oportunizm suçlamasından korktu. Böyle esnek yorumu anlamaya elverişli bir ortam bulamadığı da düşünülebilir ülkede. 35 sonunda Dimitrov'a Türkiye'de yeni stratejinin uygulanması için gönderdiği bilgilendirme mektubunda şunları diyordu Şefik Hüsnü anımsadığım. Parti Kemalist, reformist işçi örgütleriyle işbirliği için etkin girişimlerde bulunmuştur. Yanlış yol tutulduğu, Komintern'in 7. Kongre çizgisinin yanlış yorumlandığı söylenemez. Ardından da şöyle diyor yalnız. İkircikli kalan kimi yoldaşların gözlemlerine göre yeni strateji, emekçi küçük burjuvazi, köylüler, işçiler için partinin yürüttüğü demokratik savaşımı güçsüzlendirir. TKP'yi Kemalistlerin anti-emperyalist önlemlerini desteklemekle yetinenler durumuna düşürür. Kaygıları buymuş ikircikli yoldaşların. Şunu da ekliyor doktor. Nazım muhalefeti partiyi oportunizm ile suçluyormuş. İkircikli yoldaş sözü doktorun 7. Kongre'yi birlikte izledikleri Zeki'yi getiriyor akla. Muhalefetteki Nazım'ın ne düşündüğünü de en iyi Zeki bilir. Eski ilişkileri var. Aslında daha pek bir şey değişmemiş TKP'de. Emekçi halkın düşmanı Kemalist Burjuvazi'ye karşı marşlarımızı söyleyip duruyoruz. Kavga sesleri geliyor köylerden, şehirlerden. TKP'miz ilerliyor. Bugün esir, yarın her şey. Yaşasın işçi köylü diktatörlüğü. Zeki diyoruz ya, işin doğrusu bize yıllardır kan kusturan Kemalistleri destekleme kararını hiçbirimiz kolay sindiremedik içimize. Böyle bir yönetime saldırmanın, içimizde ona karşı yakıcı bir inanç taşımanın tadından, heyecanından da vazgeçemiyoruz belki. Komintern 7. Kongre kararlarını uygulamamakta resmen suçladı parti yönetimini. 36'da sorgulamaya, incelemeye aldılar TKP'yi Komintern'de. 37 Şubat'ında da ünlü desantralizasyon kararı çıktı. Separat kararı da denir buna. TKP'yi Komintern'den uzaklaştırdılar. Piyekin dediği açıkça söylemiş Dimitrov, çalışmayan partiye biz niye yardım edelim demiş. TKP kendini yeni koşullara göre çizilen strateji doğrultusunda değiştirme gücünü gösteremeyince Komintern Yönetim Kurulu durumu saptamak için özel bir komisyon kurmuş bizim sonra duyduğumuz. Manulski, Kusinen, Moskvin, Piyek, Varga, Valeski, Van Min var komisyonda. TKP adına da Şefik Hüsnü, Reşat Fuat. Komisyonun çalışmalarını genel sekreter adına gözeten de yardımcısı Erkoli. Siz Togliatti diyebilirsiniz onu, İtalyan Komünist Partisi'nden. Öyle dikkatli dinliyordu ki Sahir, konuşmayı kesmemek için başını sallamakla yetindi. Genel Sekreter George Dimitrov, Wilhelm Piyek, Şefik Hüsnü daha önce toplanıp ilkeler üzerinde çalışmaya başlamışlar benim doktordan duyduğum. Komisyon toplanıp da tartışmalara geçilince Piyek bir ara çatacak olmuş bizim doktora. Bunları Dimitrov'la birlikteyken konuştuk, yineletiyorsunuz diye. Konuştuk evet, karara varmadık demiş doktor. Komintern'in varacağı kesin karar hiç kuşku duyulmasın tas tamam uygulanacaktır demiş. Yasağı yol anımsatmış Piyek'e böylece. Uzun sürmüş tartışmalar. 36 Kasım'ında son toplantıda Genel Sekreter Dimitrov'a verilecek karar taslağını düzenlemekle Piyek, Kusinen, Valeski, Doktor Şefik Hüsnü, Reşat Fuat görevlendirilmiş. 37 Şubat'ın sonunda da kararı onayladı Komintern. Bizim Türkiye seksiyonunda Valeski getirdi kararı. Hiç unutmam, söze şöyle başladı. Şimdi size Komintern'in TKP için aldığı kararı açıklayacağım. Ama sakın beni Mustafa Kemal'in casusu sanmayın. Şok etkisi yaptı doğal ki. Sürüp gitmiş tartışmaları da öğrendik sonra. Partinin yığınlardan yalıtlanmış olduğunu saptamışlar. Örgütsel açıdan bakıldığımı öyle görünüyor ki Türkiye Komünist Partisi diye bir şey yok aslında. 32'deki 28 kişilik merkez komitesinin bir bölümü hayın, bir bölümü kötü ahlaklı, bir bölümü partiden atılmış. Piyek'in dediği bu. Otto Kusinen, tek yanlı davranmayalım, TKP'nin son günlerdeki başarısını da belirtelim demiş. Manuski, başarıda Şefik Hüsnü'nün payı olduğunu anımsatmış. Varga, Van Min, Valeski, hemen de hepsinin ortak isteği TKP'nin yasa dışı gizliliği bırakıp yasalık yollarına bakması.